Ayrım 3. Haydutlar, Panait Istirahati. Sayfa 27. Çok geçmeden Groza benim her şeyim oldu. Ben de onun biricik arkadaşı olmanın sevincini tattım. Bölgenin hiçbir çocuğunun, hatta büyüklerimizin bile farkına varmadığı her şeyi biz anlıyorduk. Köylü hayatının bayağılığını, esir gibi çalışmak ve adi şeylerden zevk almak. Ağır yaz işleri zamanında gün doğumundan akşama kadar tarlada iki büklüm olmak. O tarla ki hasadının 1/5'ü Efendimizin ambarını dolduruyordu. Sonbahardan ilkbahara tezgah üzerine eğilmek, bunun da bitmek tükenmek bilmeyen dokunması. Daima gelecek için saklanan ve asla el sürülmeyen bir şey oluyordu. Yahut uzun ve sıkıcı kış gecelerini klakalarda gevezelik ederek, mısır taneleyerek, fasulye kabuklarını ayıklayarak, bir komşuda yün tarayarak, çul çaputuyla gurur duyan aptal bir dostun çeyizini hazırlayarak geçirmek. Eğlence olarak da ya bir çeyrek saat monoton danstan sonra insanın sıkıntıdan patladığı saçma hora, yahut da belirli bir amaçla belirsiz şeylerden söz açan bir aşıkla çeşme başı sohbeti. Yaratılışımızdan gelen bir nefret, Groza ile beni bu işlerden ve onların ödüllerinden uzaklaştırdı. İnsan, orta tabaka tarafından zorla kabul ettirilen hayattan zarar görmeksizin kopamaz. Uyuşmamız dikkat çektiği andan itibaren, alayların hedefi, bütün kinlerin konusu olduk. Orta tabakanın canını sıkmamak, yolunun üzerinden çekilmek, boşuna. O kendisinden ayrılıp sivrileni hoş görmez. Ancak kendisiyle uyum halindedir. Ancak kendi görüntüsüne katlanır. Hey Allah'ım! Hiç kimseye bizim gibi yaşamasını sağlık vermiyorduk. Hiç kimseye bize klaka geceleri yapmaları için yalvarmıyorduk. Groza'nın 17 yaşında alnının teriyle kazandığı atı ve arabası vardı. O zamanlar bu, insanı ücretli işten kurtaran bir araçtı ve ona bir özgürlük havası veriyordu. Dostum haftada iki defa Buzeyon'un pazarına ortak çalışmamızın ürününü götürüyordu. Mevsimine göre yün, peynir, kuzu, buğday, sebze, yumurta, meyve veya çeşitli kümes hayvanları. Boyarla suç ortağı olan papazın elini öpmeyi, sarayın bütün uşakları geçerken kukuletasını çıkarmayı reddeden bu iki çocuk arasındaki tatlı dayanışma, bir suç ortaklığı gibi değerlendirildi. Sadece görevliler tarafından değil, kendileri serf olduğu için bizi izlemeleri gerekenler tarafından da. Bizi erken yaşta birlikte olmakla suçladılar. Bununla beraber 15 yaşıma göre çok gelişmiş olmama rağmen bir çocuktan başka bir şey değildim. Groza'da sahiden çocukça bir saflık vardı. Ormanlara kaçışlarımız, kasabadan uzunca ayrılışlarımız, kötülerin gözünde aşk kaçamakları olarak değerlendirildi. Bu, düşlerimizde yarattığımız güzel bir hayat, karanlıklar okyanusu arasında güneşli bir adaydı. Bu yıllarda Groza bana flüt çalmayı ve o zamana kadar yüreğimle hissettiğim vahşi doğayı aklımla değerlendirmeyi öğretti. Kayın ve çamların koruluğunda bizim sihirli doynaları çalmak için parmakları benim önümde ilk defa flütün perdeleri üzerinde gezinmeye razı olunca bana efsanedeki Fat Frumos gibi gözüktü. Onun tatsız kızıllığını unuttum, gururumu unuttum. Ayaklarının önüne yuvarlandım ve onlara sevgiyle sarıldım. Doina, doina tatlı şarkı. Kim vazgeçebilir senin ahengini dinlemekten? Doina, doina ateşten ilahi. Seni ovalarda dinlerken yürekler aşkla yoğrula kalır. Kudretli Tanrı, şekilsiz unsurlara flüt çalarak eserine başladın ve onu gerçekleştirdin sen. Buna eminim. Çünkü aşılamaz dehanın ilk izlerini, karanlığın sırları biraz saklamış olsa da, senin ellerinden çıkan bu evren, ebedi övgünün ırmağı gibi akan, büyük, mucizevi bir şarkıdır. İşte, gene bu senelerde, Yunanca okumayı, yazmayı öğrendim. Bunu başarmamı da Groza'ya borçluyum. O bu lisanı kasabanın haberi olmadan Buzeo'ya yaptığı yolculuklar sayesinde öğrenmişti. Bir gün bana Yunanca öğrenmek ister misin diye sordu. Bizim lisanımızın kendisine mahsus bir yazısı yok. Okuyup yazabilmek için Yunanca ve Slavca'dan birini seçmek gerek. Ben Yunanca öğrendim. Şimdi benim 4 gözüm var. Benim gibi yap. İşitilmemiş şeylerden haberin olacak, dedi. İsterim ama nerede? Nasıl? Buzeo'daki tek ağaçtan yapılma kilisenin ünlü ilahicisinden. Kötü dilliler onu şehvet düşkünü biri diye suçlamalarına rağmen o benim dostumdur. Söylenenlerin hiçbirine inanmıyorum. Sen de inanmayacaksın. Kilise şarkıcısı Joachim, görünüşünün ve sesinin insanı korkuttuğu doğru olan bir kişidir. Ama sadece aptallar çevrelerini korkutamazlar. Ayrıca o, dedikodulara rağmen bunların üstünde kalmasını biliyor ve hayranlık uyandırıyor. Uzun zamandan beri ona senden bahsediyorum. Seve seve kabul etti. Bir dostunun olmasından memnun olacak. Çünkü o da bizim gibi. Dostu yok. Ertesi pazar, güzel bir ilkbahar günü, Groza'nın arabasına bindim. Atıyla gururlanıyordu. Güzel hayvan gerçekten. Ben de Groza'yla gururlanıyordum. Arabayı ustalıkla sürüyor, yetişkin bir insan gibi kımıldamadan duruyordu. İkimiz de bayramlık elbiselerimizi giymiştik. O cilalı çizmeler, bürümcük gömlek, çikçikli kayak ve kakulat zorkuna. Ben elde işlemeli fottaslı beyaz entari, canlı renklerle süslü ilik ve kadife pandufalar. Başım açık, genç evliler gibi, güzeldik. Bilmediğim 7 fersahlık bu yol boyunca gözlerimin önünde açılan bu dua bana bizim kadar güzel gözüktü. O da bayramlıklarını giymiş gibiydi. Bu benim ilk uzun yolculuğumdu. Bağlarla süslü yamaçlar, bu bilinmeyen ormanlar, dereler ve ırmaklar, bu eğri büğrü yollar, su, kuş ve hayvanlar, birden karşımıza çıkan canlı cansız her şey. Biz yaklaştıkça sanki görünmeyen bir el, seri şekilde perdeleri kaldırıyor ve bu manzaraları bize sunuyordu. Bütün bunlar beni hayran etmeye yetiyordu. Dostumun yanında bir minderde oturuyordum. O susuyordu. Ama ıssız bir tepenin yamacında konuştuğu zaman, bu isyanının olgun, çatlamaya hazır tohumunu ruhuma ekmek için oldu. Kamçısını başımızın üstünde fır döndürerekten, "Bütün bu gördüklerin," diyordu. "Bu kadar hoşuna giden bu şeyler, bütün bu alabildiğine uzayan toprak hepimizin olmalı. Çünkü dünyaya çıplak geliyoruz. Toprak işlememiz ve meyvelerinden yararlanmamız için kendini bize sunar. O bize ait değil, bize ait olması lazım. Toprağı çalışmadan ellerinde tutanlardan koparıp almalıyız. Böyle gerekiyor." Groza'nın bana, gospodarların idaresindeki toprak köleliği hakkında o gün söyledikleri işte bunlar. Onun günün birinde haydut olacağını o zaman anladım. Çünkü sadece haydutlar herkes gibi düşünmüyorlardı. İnsanların dediğine bakılırsa, Tanrı, kölelerle gospodarların, fakirlerle zenginlerin, kamçılananlarla kamçılayanların olmasını istiyordu. Ama haydutlar, Tanrı'nın bu iradesini çiğniyorlar, artık kiliseye gitmiyorlar, ormana çekiliyorlardı. Zaman zaman ormandan çıkıyorlar, tiranların mülküne, kilisenin mallarına yıldırım gibi akınlar yapıyor, yağmalayıp, öldürüp, fakirlere ve ezilenlere yardım ediyorlardı. Bölgenin merkez şehri olan Buzeo, işi gücü süslenip püslenmek olan bir genç kız gibi gözüktü bana. İki boyalı kaşa benzeyen iki süslü sokağı vardı. Ne çamur ne de toz vardı. Her yer ağaçlar içindeydi. Büyük vitrinli dükkanlar yan yana dizilmişlerdi. Vitrinlerde sergilenenlere hayran olurdunuz. Birinde yerli mallar, bir başkasında lüks yabancı ipekliler, daha ötede şatafatlı oymalarla süslü silahlar, başka birinde İstanbul çubukları ve nargileleri arasına serpiştirilmiş altın sarısı, ipek gibi uzun saçaklı tütün. Halılarla dolu mağazalar. Daha ileride sergilenen ikonlar. Som gümüşten buhurdanlar. Papazların uzun ayin atkıları, takkeleri, mukaddes kitaplar. İnsanların yemek yemesi, bir şeyler içmesi için de pek çok dükkan. Kafanalar. Kafana, bizdeki kahvehanelere benzeyen yerler. Kokulu kahvelerini içen, çubuklarını tüttüren, birçok dilde sohbet eden insanlarla tıka basa doluydu. Bütün bu yerlerin çeşitli ve uygun isimlerle yazılı levhaları vardı. Mesela şöyle. Buzoin köylü kızı. Altın kaşmir. Şam arkebüzü. Isfahan halısı. Vezir çubuğu. Mutlu varışlar hanı. Gümüş buhurdan. Küçük beyin kafanası. Groza arabayı civardaki bir mujiğin ahırına bıraktı. Mujik Rus köylüsü. Kaldırım taşlarıyla döşenmiş yollar, fakir arabalara yasaklanmıştı. Sadece gösterişli arabalar oraya girebilirlerdi. Bu zenginliklerden gözümüz yılmış, utanaraktan, kendini beğenmiş bir havayla dolaşanların ortasında hayran hayran gidip geliyorduk. Onlar bir yandan yürüyor, bir yandan kehribar tesbihlerini çekiyor ve bize iki başlı danaymışız gibi bakıyorlardı. Bu boyarların çoğu güzel desenlerle süslü kaftanlar ve işlikler giyiyorlar, bazıları ise üzerlerinde ancak Batı memleketlerinde giyilen kıyafetler taşıyorlardı. Bu sonuncular daha çok boyarların yabancı üniversitelerden dönmüş oğullarıydı. Bıyıkları tıraşlıydı ve monokl takıyorlardı. Monokl, tek gözlük. Bana aşırı çalışma yüzünden hepsi tek gözlük almış gibi geldi. Kadınlar az sayıda ama son derece güzeldiler. Ustalıkla boyanmışlar, arkaya attıkları saçlarını ince, şeffaf bir tülle hafifçe örtmüşlerdi. Beli sımsıkı saran korseler ve yeri süpüren geniş, hakiki kloş etekli entariler giymişlerdi. Süzülerek yürüyor, kocalarının kollarına asılıyor, genizden gelen papağan gibi bir ses çıkararak konuşuyorlardı. Groza bana, bir yazda kazandığımız kadar para kesemizde bulunmazsa burada hiçbir yere gidilemez, dedi. Sonra devam etti. Gospodar ve aileleri böyle şehirlerde daha da büyüklerinde yaşayabilsinler diye biz serflerin onlara gelir sağlamamız gerekir. Bu yüzden onların kendilerini koruyan poteraları var. Ve bizi de kendi mutlulukları için çalışmaya zorluyorlar. Ben serf olmak istemiyorum. Yakında haydut olacağım. O zaman biz bütün haydutlar kasabaları ayaklandırıp haksızlığa son vereceğiz. Tek ağaçtan kilisenin tek bir meşe ağacından yapıldığı söyleniyordu. Çatısından sunağının örtüsüne kadar. Öğleden biraz önce büyük ayin saatiydi. Oraya hemen girmeye cesaret edemedik. Çünkü bu tanrı evinin girişi, o pek şatafatlı dükkanlarınki gibi sadece gospodarlara açıktı. Gezinti arabaları, gösterişli arabalar, süvarilerin atları, arabacılar, uşak takımı, bir ressamın tablosundaki gibi karma karışık bir halde efendilerin çıkışını bekliyorlardı. Bu efendiler sadece kendilerine ayrılan bir kilisede dua ediyorlardı. Tek ağaçtan kilisenin böyle alçak gönüllü bir at taşıması bir şeyi değiştirmiyordu. Buraya gelenler de aynı şekilde iki yüzlülükle kulübe adı takılan, sadece kendilerinin kullanımına ayrılan evlere gidip ayyaşlıkla vakit geçiriyorlardı. Ayinin sonunu ve toprağa tekelini alarak İsa'nın buyruklarının gücünü azaltan bu iyi Hristiyanların çıkışını bekledik. Sofu kasap çehresiyle çıktılar. Çan sesleri üzerine efendilerinin kiliseden çıktığını anlayan hilekar uşakların kapıldığı telaş ortasında arabalarına bindiler. Bu görkemli şatafatın arkasına sokuluverdik. Onlar çıkarken Grozo ile ben suçlular gibi el ele tutuşarak boş kiliseye girdik. Orada ahlak düşkünlerinin elbiselerinden çıkan misk kokusu, günlük kokusuyla mücadelede üstün geliyordu. Buradaki şaşkınlığım lüks mağazaların önünde duyduğumdan daha büyük oldu. Bizim kasabanın kilisesinin fakirliğiyle buranın zenginliği arasında ne büyük fark vardı. Burası da dışarıdaki dükkanlar kadar göz kamaştırıcıydı. Süslü vitrayların ışıltısı altında, önce süsleme ve heykelciliklerle zenginleşmiş sunağın koyu renk örtüsünü gördüm. Ortada, yukarıda, zafer kazanmış bir tanrı, beyaz sakalına rağmen pırıl pırıl sıhhatli, kendi yarattığı iğrenç bir dünyayı sol eliyle tartıyor, sağ işaret parmağıyla da bizi bilmem hangi cezayla korkutuyordu. Sunağın kapısının iki kanadı üstünde, efendileri kadar sağlıklı aziz havariler, Pierre ile Paul, gardiyan görevi yapıyorlardı. Birincisi, Hristiyanlığın evini destekliyor, ikincisi, Ortodoks cennetinin anahtarını taşıyordu. Sonra, kilisenin şehidi ve bekçisi, polis bakışlı, gümüş ve som altın elbiseli, bir galeri dolusu aziz. Her birinin arkasına o bölgedeki mutlu kilise mensubunun adı yazılmış, iki sıra koltuk. Güzel oymalı tavandan aşağı üç avize sarkıyor. İsa ile Meryem'in önünde iki büyük şamdan yanıyor. İskemlelerin önüne de iki şamdan konmuş. Hepsine de saf mum yerleştirilmiş. Bunların birçoğunun boyutları benim için o kadar şaşkınlık vericiydi ki, bu gibi bağışları getirenlerin günahlarının da o oranda olacağını düşünmeden edemedim. Groza beni bir an bu Hristiyan öteberisi ortasında bırakarak gidip ayin eşyalarının bulunduğu yerin küçük kapısını çaldı. İlahici Yokayim göründü. 40 yaşlarında, bodur, göz çukurlarından fırlamış iki iri göz, güleç bir yüz, şişkin bir boyun. Groza beni uzaktan ilahiciye göstererek, "İşte dostumuz Florachica," dedi. O, kısa bacakları üzerinde şahlandı ve bir an görünmez bir şey onu engellemişçesine kala kaldı. Zevk düşkünü ruhani yüzü, turuncu bir aydınlıkla alev alev yanmaya başladı. Ellerini göğe açtı, vitrayları titreten bir kükreyişle şu Yunanca kelimeyi söyledi. Evlokimeni! Bu kutlu ol demekti. Korktum, kaçmak istedim. Fakat Groza'nın bana güldüğünü ve göz kırptığını gördüm. İlahici devam etti. Korkum gittikçe büyüse de, Roman memleketinin en iyisi olduğunu onaylanan bu sesi, dinleme zevki, beni olduğum yerde tuttu.
Islak gözlerin kutsansın. Kutsansın ıslak dudakların da. Böyle meyveleri yetiştiren toprağın bütün ıslaklıkları da kutsansın.
Bu kadar ıslaklığın kutsanması karşısında kızardığımı hissettim. Fakat Yokayim derhal kuruluktan bay saçtı. 8. tonda şarkı söyledi.
Ey Tanrım, toprağı kuraklığa dayandıran senin ıslaklığındır. Ey kudretli Tanrım!
Groza elini onun omzuna koydu ve onu durdurdu. Islaklık kurulukla dolu bu uydurma mezamirlerini şimdi bırak da ona alfabeyi öğret. Bizim hoş geçişler hanında değil, kendi kulübemizde yattığımızı unutuyorsun. İlahici bir an ona saflıkla baktı. Ardından bir güzel yeniden başladı.
Bir kulübede birlikte yatanlar, sarayda tek başına yatanlardan daha çok ısınacaklar.
Kaçık herif, biz birlikte yatmıyoruz ki, diye bağırdı Groza.
Dere, ırmaklarla birleşir, kadınla erkek.
Kadınla erkek cehenneme gider, diyen dostum, ilahiciyi kolundan tutup sarsarak bağırdı. Ona alfabeyi öğretmek istiyor musun, istemiyor musun? Bunu yapacağına söz vermiştin. Joachim bir uyur gezer gibi bana yaklaşarak,
"Evet, söz verdim ve hemen başlıyorum," dedi.
Dünyanın en saf ve temiz bakışlarını gözlerime dikerek başladı.
"Flora Chica, siyah güvercin. Ben nasıl söylüyorsam sen de arkamdan aynısını söyle. Alfa, Vita, Gamma, Delta, Epsilon."
Alfabenin sonuna kadar korkmadan arkasından heceledim.
"Hetatos! Hetatos!"
"Hetatos, harika, çok güzel, Yunanca," diye Yunanca bağırmaya başladı.
"Önemsiz de olsa düzeltilmesi gereken bir hata var. Gamma, Dizeta ve Tehita. Gamma'yı söylerken gargara yapar gibi yapmak lazım. Dizeta için kuzeydoğu rüzgarının çıkardığı gürültüyü taklit etmek lazım. Tehita'ya gelince tam kızgın kazların ıslıklarına benzer. Hadi harfleri söyle. Söylerken de bana ağzını göster. Sana yardım edeceğim."
Harfleri söyledim. Yakından ağzıma baktı ve parmağıyla çeneme dokundu. Fakat aniden yanmış gibi elini çekti ve ellerini dazlak kafasında birleştirip bütün kiliseyi dolaşarak ağlayıp sızlamaya başladı.
"Zavallı ben! Zavallı ben! Bu ağız eski tanrıların sarhoş edici nektarı çektiği kaynağa benziyor. Bu ağız alfabeyi hecelemek için değil, hayat ve ölüm sunmak için yaratılmış. Vecd içindeki bilgenin söyledikleri muhakkak ki bu kız içindi. Güvercinim, kimseni kayaların yarıklarında, dik yamaçların gizli yerlerinde tutuyor. Bakışını bana göster, sesini bana dinlet. Evet, bakışın sensin. Ağzında, bunu da ekleyebilirdi. Fakat ey Salomon, insanın bu latif şeyleri işitmek ve onlara bakmak isteyen bir kalbi olması neye yarar? Kendisi bir maymun kadar biçimsiz olduktan sonra. Eğer günahım varsa, eğer kalbim bir bilgeninki gibi senin söylediğin kadarıyla sağda değil de bir delininki gibi soldaysa kusur bende mi? Ey Tanrım, hatalarımı biliyorsun. Günahlarım asla senden saklı değil."
Bunun üzerine Joachim hızla yanıma geldi ve asillere yakışır bir tarzda, kesin ve titizlikle seçilmiş şu sözleri söyledi.
"Koremu, korizakemu."
Koremu, Yunanca'da kız, kızcağızım. "Benim bayağı biri olduğumu sanarak bana haksızlık etme. Deliliğim tehlikeli değildir. Günahım da sadece sözlerimden ibaret. Bütün suçum bu. O halde beni zarafetinin seyrinden yoksun bırakma. Şimdi sağlıklı git ve sağlıklı dön. Sana Yunanca'yı bir bilgenin yetkinliği ile ve çıkarsız bir dostun ki gibi öğreteceğim. Sen pek az insanın kullanabileceği bir kılıçla donanmış olacaksın. İlahiciyi iki yanağından öptüm ve "Joachim, hayatımda ilk öptüğüm erkek sensin," dedim.